Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programı ile yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim.
Bir bayramdan sonra.
Bir Ramazan'dan sonra demek lazım.
Bir Ramazan'dan sonra ama sonunda bayramda yaşadık.
Evet, sonunda bayram oldu çok şükür. Bir ay boyunca yoktuk. Ekonomiyi yorumlamadık. Yani yorumlamadık derken saatler denk düşmedi. O saatler daha böyle uhrevi, daha böyle manevi bir havanın olduğu saatlerde insanlarımız daha bir kendi iç dünyalarına. Gerçi orada eleştiri aldık. Yani siz sadece Ramazan'ın Türkiye'de o saatte olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki biz dışarıdan da dinliyoruz diyenlerden o anlamda tatlı bir eleştiri geldi ama olsun. En azından biz Türkiye'deki saate uyarak Ramazan ayında program yapmadık. Şimdi bir ay boyunca program yapmayınca o kadar çok gündem oldu ki yani hangisinden başlayalım diye baktığımızda en sıcak gündem olan şu an dünyayı kasıp kavuran Trump fantazileri diyelim artık. Yani olay çünkü iyice fantaziye döküldü yani. Çünkü kendisi çıkıyor, bir açıklamalar yapıyor. Kimi döveceği belli değil. Sabahın dalgası geçiyor. Hiçbir insanın yaşamadığı, sadece penguenlerin yaşadığı bir adaya da vergi uygulamışlar. O da bir enteresan artık.
O yani. Olsun onlara.
O olsun onlara evet. Yani Amerika'yı sıkıntıya sokacak. İthalat, ihracat yapıyorlar muhtemelen. Dolayısıyla ciddi eğlence konusu oluyor. Yani bir taraftan aslında o kadar çok ciddi bir konu ki. Yani dünyanın bütün ticareti. Yani bunca yıldır belki işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte o globalleşme, işte bütün sınırların kalktığı, herkesin özgürce birbirine mal sattığı, gittiği geldiği dünyadan şimdi herkesin duvarlarını ördüğü bir dünyaya doğru geliyoruz. Şimdi baktığınızda o Amerikalıların tarif dedikleri, bizim gümrük vergisi dediğimiz listeyi gördüğünüzde ne canlandı gözünüzde ya da sizin dinlediğiniz, izlediğiniz insanlardan hangileri sizi nasıl etkiledi? Buyurunuz.
Şimdi tarifelere bakınca dışarıda kalan yok. En makul veya en ucuz atlatan diyelim %10 vergiyle muhatap.
Bir İngiltere de, ve Türkiye diyorsun.
Evet biz o şeydeyiz ama baktığımız zaman zaten yüksek tarifelerde de şu da var. Yani indirimli tarife adı altında yarısını yansıtıyor. O da şimdilik. Bizde indirimli bir tarife yok. %10, %10 neyse.
Biz ne uyguluyorsak o da biz onu uyguluyor.
Evet öyle uygulanıyor. Bu yaşanan şu ana kadar globalleşme adını ne koyarsanız koyun dünyada tüm ekonomik aktörleri etkileyecek ve ekonomik aktörler yanı sıra lojistiği, tedarik zincirini her şeyi yani etkileyemeyeceği bir alanın olmadığı bir karar. Dolayısıyla bu kararın her ülkeye pozitif, negatif mutlaka yansıması olacak. Ve çok hızlı çalışan bir süreç yaşanıyor olacak. Yani hız derken yani ülkeler birbirlerine tarifeleri hızla uygulayacaklar. Buna karşılık ne gelecek? Yani bir mal bir limandan çıkıp varış limanına kalana ulaşana kadar yani birçok şey fiyatları değişebilir. Vergileri değişebilir. Öyle bir dünyaya pazartesiden itibaren bir kısmı zaten başladı. Gözünü açan bir dünya olacak. Şimdi bu globalde ne olacağına ilişkin çok cümleler kurulabilir. Ve kuruluyor da işte Çin nasıl etkilenecek, işte bizim gibi ülkeler nasıl etkilenecek, Amerika'ya yansıması nasıl olacak? Mesela Amerika'ya yansıması deyince önde gelen şeylere baktığımız zaman ciddi kayıplar var yani. Trilyon dolar seviyesinde borsalarında yaşanan kayıplar var yani. Bu enflasyona nasıl yansıyacak? Bunlar bilinmezler olarak duruyor. Bir de onun yanı sıra şirketler cenahından baktığımız zaman da üretim yapan şirket yani ülkemizde bir şirket düşünelim ihracatı olmasa bile bundan etkilenecek. Yani bizim gibi ülkelerin yoğun olarak özellikle Çin tarafından bir baskı altına fiyatlarla baskı altına alınacağını düşünüyoruz. Neticede bugün bakanın da Ticaret Bakanı'nın da bir konuşması vardı Amerika seyahati öncesinde. Söylediği önemli şeylerden bir tanesi de şu anda bizim biraz avantajlı gibi duruyoruz dedi. Amerika'ya 35 milyar dolarlık bir ticaretimiz, 18 milyar dolarlık ithalat yapıyormuşuz. Bunun ağırlığı işte yolcu uçakları ve LNG sıvılaştırılmış gaz. Onun dışında da 16 milyar dolarlık bir satışımız var. Dolayısıyla 2 milyar dolar aleyhimize bir durum söz konusu. Ancak burada bir fırsat da var. Yani Amerikan pazarına girme noktasında, ama bu da hemen hadi girelim dendiğinde olmuyor. Zaten Amerika'ya bir gemi gönderdiğiniz zaman herhalde bir aydan
standartlar, standartlar farklı yani. Şu an Türkiye'nin alışık olduğu piyasaların çok dışında kendi standartları var. Yani hatırlarsanız burada en iyi olduğumuz demir çelik, işte alüminyum ürünleriydi. Onlarla alakalı zaten bu %10'un dışında %25'lik, %30'luk yani şu an
belki kalkmadı orada.
Kalkmadı, o devam ediyor. Dolayısıyla yani genel anlamda %10, ama özeline baktığınızda ürün bazında geçmişten gelen alışkanlıklar devam ediyor. Buradaki en belirgin husus şu Mustafa Bey. Öngörülemez bir döneme girdik. Her anlamda öngörülemez bir devreye girdik. Yani bir açıklama yapılıyor, işte Kanada'yı kendimize eyalet yaptık. Ertesi taraftan Panama kanalını biz geri alıyoruz. Grönland artık bizim, Danimarka'dan satın alacağız. Danimarkalılar diyor ki nereye? Burası bizim yani. Yani 100 yıldır bizim, 200 yıldır bizim. Siz nereden çıktınız kabilinden cümleler kuruluyor. Öbür taraftan eriyen buzullar, üst tarafta bir ticaret yolu anlamında yani Afrika'yı dolanıp ya da Süveyş kanalını dolanıp gelmekten daha avantajlı olduğu artık dünya tarafından çok net anlaşıldı, görüldü. Yani kartlar yeniden karılıyor derler ya, tam o dönemde. Şimdi bu kartların yeniden karıldığı dönemde çok enteresan gelişmeler yaşanıyor. Mesela Türkiye şu an Amerika normalde böyle zamanlarda Biden döneminde çok böyle ilişkilerimizin iyi olduğu söylenemezdi. Yani soğuk rüzgarlar esiyordu. Hatta yani İsrail'e karşı duruşumuzdan dolayı ikide bir o Blinken denen Dışişleri Bakanı gelip bize ayar vermeye falan kalkıyordu. Sonra bir şekilde alıp gidiyordu kendi şeyinden. Şimdi şu an daha bir sessiz bir dönemdeyiz. Ve bu sessizlik içerisinde Türkiye mesela şu yorumu ben okudum. Siz de ben katılır mısınız bilmiyorum. Türkiye şu an çevresindeki ülkelerden hızla uzaklaşıyor. Rusya ile aramıza mesafe girdi. İşte Ukrayna mevzu biraz karışık. Avrupa Birliği ile biraz yakınlaşıyor gibiyiz. Öbür taraftan güneyimizde işte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'la biraz mesafe girdi aramıza. Suriye'de çok etkiliyiz. İsrail bizden inanılmaz rahatsız bu anlamda. Dolayısıyla onu dikkate alarak hareketler yapıyor. Ve yani çevremizdeki baktığımızda Yunanistan anormal silahlanıyor. Ne yapacaksa o kadar silahı. Yani küçücük bir ülke şey gibi sanki dünyanın süper gücüymüş gibi silahlanmanın derdinde. Herkes de ittifaklar kurmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz'deki bütün kaynakları kendisi kullanıp da oradan bunu telafi edecekmiş moduna giriyor kendi kendine. Şimdi bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde gerçekten belirsizliğin çok üst seviyeye çıktığı bir dönemde bir de bir günü tutmayan bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Şimdi bunların yan yana koyduğunuzda etki analizleri dahi yapılamıyor. Çünkü adamın kendince gümrük vergisini arttırarak elde etmiş olduğu kazanç hiçbir veriye dayanmıyor. Tamamen böyle gökyüzüne bakıp bakkal hesabı derler ya ki bakkal hesabına ben güvenirim yani. Yıllarca bakkallık yapmış birisi olarak yani öyle hafife alınmasın. O hesap sağlam bir hesap.
Ayakta tutar.
Tutar yani. Ya burada öyle bir hesap da yok sanki. Ve en komik olan da şu. Herkes Trump'ın her söylediğinden geri adım atacağı ile alakalı bir inanç ver, ona oynuyor insanlar. Ya bundan da geri adım atar. Şimdi bu ne kadar algı açısından kötü bir durum. Yani dünyanın kaderini belirleyen bir insanın fikir değiştirebileceği ile alakalı, öngörülemez olduğu ile alakalı bir döneme girdik. Bence bunu biraz yorumlamak gerekiyor. Burada çok ciddi belirsizlikler var. Belirsizlik birileri için fırsat, birileri için de tehdittir. Biz neresindeyiz bunun?
Şimdi bu vergi mevzusunda, tarifeler konusunda her ülke kendince tavır alacak, karşı tarifeler koyacak. Dolayısıyla bu devletler açısından vergi geliri demek. Peki bu elde edilen gelirleri devletler nereye harcayacak? Şu anda acaba silahlanmaya mı harcayacak diye bir soru sorsam.
Ben o kadar böyle kesin işte oradan vergiden aldım bu parayı ayırayım silah alayım falan diye böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Öncelikli olarak bir kere bu vergi kimden çıkıyor? Fiyatlardan çıkıyor, enflasyon oluyor.
Evet.
Yani başta Amerika olmak üzere bütün dünyaya enflasyon olarak gelecek bu. Artı üretme avantajı olan yani eğer bu oyundan maksat Çin'i sıkıştırmaksa Allah kusura bakmasınlar bu hesapta bir yanlışlık var. Bu oyunda Çin sıkışmıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler sıkışıyor. Niye? Çin zaten belli bir üretme gücünü yakalamış. Ekonomik finansal gücü de var. Onu Yani kendisine rakip olma ihtimali olan, biraz böyle kafayı kaldırma ihtimali olan bütün ülkeleri boğacak şekilde kullanacak. O zaman Amerika'nın lehine olan ne? Yani Amerika kendi şeyine gümrükten dolayı daha pahalı tüketmeye başlayacak. Yani orada işte hani deniyor ya işte her Amerikan vatandaşı başına işte $4,500 yük geliyor. Bu da işte Amerikan hazinesine bir olay böyle değil. Çünkü Amerikan hazinesinin en son şu Biden'la beraber şeyin Elon Musk'ın yönetmiş olduğu neydi? Dogi miydi? Dagi miydi? Neyse evet. Dogi. Orada görüyorsun ki korkunç ısrafı olan bir ülke. Zaten yapılarından da belli yani para harcama konusunda parayı bastıkları için sıkıntı evet. yaşamıyorlar. Ama verimlilik noktasında bu kadar sıkıntılı olan bir ülkenin dünyaya denge sağlaması çok kolay değil. Yani burada hani diyeceksin elde edilen vergiler silaha mı gidecek? Silah zaten vergi gelse de gelmese de insanlar silahlanıyorlar. Ülkeler silahlanıyorlar.
Verimlilik açısından bakarsak devlet aygıtını ayrı tutmakta yarar var. Firmalara bakmak lazım. Firmalar verimli mi çalışıyor? Rekabet edebilecek bir şey yakalayabiliyor mu diye ona bakmak lazım.
Tamam öncelikle. Bakalım oradan. Yani Amerika'nın en büyük ayakkabı markası Kamboçya ve Vietnam'da üretim yapıyor. Yandım Allah diye bağırıyor adam yani. %35-%40 vergi geliyor yani. Rakiplerine evet. ciddi bir maliyet dezavantajıyla karşı karşıya çıkıyor. Şimdi bu Amerika'ya yarayan bir şey bu.
Nike ülkesini taşıyabilir mi?
Yani firma isimlerini söylemiyoruz malum sebepten dolayı. Taşıyabilir ama nereye taşıyor? Yani Kamboçya ve Vietnam gibi ucuz işçiliğin tavan olduğu bir yerden Amerikalıların o saatlik ücretin olduğu ve konforun maksimum seviyede olduğu yerde nereye taşıyor? Ki Amerika'da da aynı Türkiye'de benzer sıkıntı yaşıyor. Artık belli seviyedeki işleri kendi vatandaşı yapmıyor. Türkiye'de şu an siz inşaatta çalıştıracak, hadi bırakın inşaatları. Artık şunu çok net gördük Ramazan'da birkaç böyle iftarı dışarıda yaptık. Şeylerdeki restoranlardaki garsonlar şey Afrikalı. Şey geçtik artık. Türkmeni, Özbeği, Afgan'ı falan geçtik. Afrikalı garsonlar. Artık ki onlar biliyorsun daha önceden saat satarlar sadece. Çok böyle hizmet sektöründe arz endam etmezlerdi. Artık oraya kadar geldi. Yani şu nitelikli insan bulma problemi dünyanın hepsinin başındaki belayken Amerika nasıl taşıyacak da özellikle katma değeri yüksek olan ürünler değil de emek yoğun işleri kendi ülkesinde üretecek. O çok akla uygun bir şey değil. Belki Hindistan'a taşırlar. Hindistan'a işte yapar, ihale ederler.
Tamam da Hindistan'a da yüksek vergi 52 oranı onlara uyguladıkları da 26. Hindistan'ı da ayırmış değiller yani.
Şimdi ayırmış değil ama oradaki dediğim gibi yani Amerika'nın yaklaşımından bu işin hesabının çok iyi yapıldığını ben düşünmüyorum. Yani buradan bir yere adım atacak da.
Buradan ikili anlaşmalar bozduktan sonra mı dönecek acaba?
İhtimaldir. İkili anlaşmalar dönecek. Şimdi hani o 2025'in ve sonrasında Davos'ta da o söylenmişti. En büyük sıkıntı Pasifik'teki sıcak gelişmeler. Pasifik'te çok sıcak gelişme olmuyor. Yani Çin'le yani aleni açık bir şekilde şeye girmiyor, çatışmaya girmiyor. Hani vekalet savaşları Suriye'den, Orta Doğu'dan Tayvan'a taşınacak diye söylenen sözleri şu an silahlanma anlamında oraya işte askeri yığma anlamında ki asker oraya mı yığıyor? İran körfezine mi yığıyor? O da biraz karışmış vaziyette. Çünkü bütün şeyi İran körfezine.
Ama Çin bu Ramazan içerisinde büyük bir tatbikat yaptı o bölgede.
Valla o tatbikat konusu kafaları karıştıracak bir mevzu. Hafta içerisinde daha doğrusu geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en önemli müttefiklerinden birisi olan Katar İsrail'le şey yaptı, tatbikat yaptı. Doğu Akdeniz'de mi? Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, işte Yunanistan, İsrail tatbikat yapıyor. Yani bu tatbikat kime yapılır, kime karşı yapılır, niye yapılır? Katar'ın orada ne işi var? Katar'la aramız nasıl oldu? Bunların hepsi böyle oturup konuşulması gereken. Değil mi? Acayip bir döneme girdik yani. Her şey gözümüzün önünde oluyor ama gerçek anlamda arka tarafta ne olduğunu anlayabilen aşk olsun. Anlayan var mı sizce? Tamamını, fotoğrafın tamamını gören var mı sizce?
Herhalde birileri görüyordur veya kendi cenahında yönetmeye çalışıyordur. Yani şuna bakmak daha önemli değil mi? Bu dönemi nasıl yönetecek?
Şimdi bu dönemi nasıl yönetecek? Bize baktığımızda...
Devletler, insanlar...
Bize bakalım isterseniz dışarıdan evet. içeri gelelim. Bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi özellikle uzun vadeli yatırımlar için uzun vadeli kaynak. Sıcak para girişlerinin gördük etkisini. Yani geldiler en ufak içerideki bir olaydan sonra İki haftada yaklaşık 28-30 milyar dolar rezervi böyle şıp diye eridi gitti. Yani gelişi ayrı dert, gidişi ayrı dert. Sıcak evet. paranın böyle bir şeyi var. Ama yönetildi yani o anlamda. Takdir edilesi bir taraf varsa yani en azından içerideki denge daha fazla bozulmadan fiyat belli bir noktada istikrara kavuşturuldu. Ama öbür taraftan dediğimiz gibi ödenen bir bedel var. Şimdi kaynak beklediğiniz bir dönemde sıcak olan kaynağın çıkışını yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Böyle bir dönemin bize olan etkisi uzun vadede baktığımızda ister enflasyonla mücadele diyelim, ister işte yeni istihdamlar oluşturacak, yeni yatırımları sağlayacak kaynak girişiyle alakalı bir müddet daha öteleneceği gözüküyor. Ama bir taraftan Avrupa Birliği ile gayet sıcak görüşmeler başladı. Evet,
yani o da enteresan.
O enteresanlık Avrupa'nın Amerika'yı terk ettikten sonra özellikle kendisini savunma noktasındaki aciz hissetmesi, işte hazır burada işte dünyanın en büyük ikinci ordusu, işte yetişmiş insan, bu anlamda bir fatura çıkarma niyetimi var. Oralarda tabii yani kesin vardır da oraları oturup değerlendirmek için. Dolayısıyla ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler hepsi birbirine geçmiş vaziyette. Ama şu bir realite yani nispeten kırılgan olduğumuz bir dönemde dünyanın da bu kadar kırılgan hale gelmesi bizim biraz işlerimizi zorlaştırıyor. Daha çok da Mehmet Şimşek'in işlerini zorlaştırıyor.
Evet, peki buradan hareketle iç tarafa girdiğimiz için ekonomik yansımalarını yaşıyoruz. Siyasi konulara girmiyoruz ama siyasetin ekonomiye yansıması var. Son yaşadığımız birkaç haftayı yorumlarsanız ne oldu? Ne oldu buraya geldik? Niye buradayız? Yani cevabı var mı? Bunun cevabını ben bulmakta zorlanıyorum.
Ya cevabı var mı? Her şeyin kendisinde bir cevabı var ama şu bir gerçek. Gerçekten medyanın, algının bu kadar güçlü yönetildiği ortamda olayın özü gitti. Şimdi tartıştığımız şeyler bambaşka bir alemi tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz mesela? Yani şu an baktığınızda işte Mart ayı içerisinde, Ramazan ayı içerisinde İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı dahil olmak üzere bir ekibe yönelik bir operasyon yapıldı. Neydi o? İşte belli usulsüzlükler yapıldığına ilişkin işte savcılığın başlatmış olduğu devam ediyor.
Yargının başladığı bir süreç.
Dolayısıyla yani konu oydu. Ama olay bambaşka bir noktaya geldi. Öncesinde böyle bir şeyin geleceği düşüncesiyle işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı, aday adaylığı, ondan sonra ona ilişkin bir kendi içlerinde önce partinin tek adaylı bir yoklaması gibiydi. Sonra onu şeye dönüştürdüler, bir referandum moduna dönüştürdüler. Partili olmayanlar da gelsin oy attılar dediler. İşte yarım saat, bir saat içerisinde sayılmış 15 milyon oydan bahsediliyor. İşte 15 milyon insan istiyor falan. Yani olay bambaşka bir noktaya gitti. Yani şimdi bir, yargının başlatmış olduğu iddialar çok ağır. Bu iddialar ne oldu? Bu iddialarla alakalı CHP taraftarlar ya da üyeleri ne düşünüyor? Yani olay gerçekten pür şey mi? Komplo mu? Yani işte bir kişinin Cumhurbaşkanlığına giden yolunun kesilmesiyle alakalı bir adım mı? Yoksa gerçeklik payı var mı? Şimdi işte yavaş yavaş şey işte yeni tanıklarla evet bunlar var ama bunlar şeyden değil. İmamoğlu'ndan değil de işte danışmanı ya da işte neyse basın danışmanının eliyle yürütüldüğüne dair böyle olay böyle ivre değiştirilmeye çalıştı. Öbür taraftan hatırlarsanız Özgür Özel'in seçilmiş olduğu kurultayın usulüne uygun yapılmadığıyla alakalı.
İki gün sonra kurultay var, tazeliyorlar.
Evet, yapılmadığına dair şeyi ortadan kaldırabilmek için kurultay yapılıyor. Onunla alakalı o dönemdeki aday olan Kemal Kılıçdaroğlu önce adayı diye sonra başkalar gösterse dahi ben aday değilim diye açıklamalar yaptı. Dolayısıyla tek adayla şu an kurultay yapılıyor. Ama o şey işte blok listeler mi, çarşaf listeler mi? Yani Merkez Karar Yönetme Kurulu'nu oluşturabilmek için atılan adımlar var. Onlarla alakalı çeşitli varyasyonlar deneniyor. Pazarlıklar yapıldığı söyleniyor. İşte onunla alakalı işte şu an tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun durumuyla alakalı şeyler değerlendiriliyor. Vesaire vesaire. Yani baktığımızda konu nereden başladı? Nereye evrildi? Ve şu an nereye doğru gidiyor? Bu bir tarafa. Öbür taraftan da dünyanın kendi malını satmak için yırttığı bir ortamda, işte Amerika'yı koruyacağım diye Trump'ın bütün dünyaya tabir hoş görsün dinleyenler racon kestiği bir ortamda biz kendi firmalarımıza siyasi bilmem nelerden dolayı bedeller ödetiyoruz. İşte insanlar gidiyorlar, kafeleri yağmalıyorlar, duruşlar sergiliyorlar, meydanlarda gençlerle yaşlılar birbirlerine giriyorlar, küfürleşiyorlar. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne tarafa doğru gidiyoruz? Herkesin güç birliği elde edip, yani işte dibimizde savaş var, yavaş yavaş bize doğru gelen bir şey var, oradaki duruşu net okumak gerekirken şu an biz kendi firmalarımızın kafasına, ayağına, markalarımızın her tarafına kurşun sıkmaktan yaşıyoruz.
Dolayısıyla yabancılara karşı nasıl koruyacağız firmalarımızı?
İşte bunu da tartışalım. Yani bu şey süreci, yani siyaseten başlayan bu olayın dönüp kendi ekonomimizi kilitlemek noktasında bir eyleme varması. Yani burada ya şöyle bir şey düşünülüyor. Sanki insanlar boykot edince, bir şeyi boykot edince bundan sadece İşte iktidar taraftarları etkileniyormuş gibi saçma sapan bir düşünceyi, ne hangi akıl bunu üretiyor? Nasıl üretiyor ben merak ediyorum. Bundan hepimiz etkileniyoruz.
Şimdi bakıldığı zaman bu ilk başladığında ilk etki Gezi Parkı'nı hatırlatıyordu. Ancak önemli bir fark, yurt dışındaki ülkeler bunu satın almadı. Kayıtsız kaldılar. Dolayısıyla o noktada da yakınmalar var.
Yakınıyor, dolayısıyla
hukuk, demokrasi gibi söylemler ön planda, ancak Batı ülkelerine baktığımızda en somut gelişme geçen hafta bu Fransa'daki aşırı sağcı Le Pen'le ilgili bir soruşturma ve siyaseten yani bir dahaki seçime girmeyecek şekilde yasaklanması.
Kore Devlet Başkanı yargı kararıyla görevinden alındı.
Ama bu Le Pen'in şeyine bakıldığı zaman yaşanan şu, Avrupa Birliği'nden fondan, gelen bir fondan kendi asistanına maaş ödedi diye.
Evet.
Şimdi bir de olayın ağırlığı, vahametini,
bir de Türkiye'ye
baktığımız zaman ki ortaya çıkan vahameti düşünün. Bir asistanın maaşı nedir? 5000 euro mudur? Ne kadardır? Yani azami olsa neyse. Yani çok enteresan gelişmeler var. Dediğiniz gibi Güney Kore'deki şeylerde, yani artık ülkeler biraz daha kendi işlerine kapanıp kendi kalelerini tahkim edecek şekilde, şirketlerini, kendi yapılarını tahkim edecek şekilde adımlar atıyorlar. Bu da gelecekte olacak olası tahmini şeyleri öngörmeye yarayacak ipuçları diye bakmamız lazım.
Ben benim kendi adıma üzüldüğüm en temel şey ne biliyor musun? Yani ama önceden değişik gerekçelerle insanların hafızasına sürekli bu çalıyorlar, çırpıyorlar, çalıyorlar, çırpıyorlar. Yani çalmanın, çırpmanın, kulak yemenin, başkalarının, devletin kaynaklarına, hani edebiyatı yapılır ya, tüy bitmemiş yetim hakkına sarkmalar, tasallut etmelerin artık bu toplum nezdinde değersizleştirmesi çok ağırıma gidiyor.
Evet.
Artık çalmak, çırpmak makul konusu
görünür hale geliyor.
Yani evet, ifade edildiğinde bile bunu birisine isnat ettiğinizde dönüp onun ne münasebet, yani böyle bir şey mi var cümlesi kurulmuyor. En kana dokunacak şey. Bunun siyasi görüşle falan bir alakası yok. Bu toplumun en temel değeri, yani bizim inanç sistemimizden dolayı, yani hangi günahla gelirsen gel bir şekilde affolur ama kul hakkı diye kavram. Evet. Ya arkadaş, çalmaktan, çırpmaktan. Bundan istinad ediliyor ve insanlar burayı hiç konuşmuyorlar.
Buraya cevap vermiyorlar.
Kimse burayla ilgili değil. Yani herkes, yani ama o da yaptı, ama onlar da yapıyor, ama bilmem ne yapıyor. Ne oluyor? Nasıl geldik biz buraya? O sorunun cevabıdır. Asıl beni, yani kendi iç dünyamda rahatsız eden mevzu. Yoksa diğerleri, yani siyaseten biz siyasalda okurken daha önceden de radyo programlarında söyledik, yani bir tespittir bu. Yani 300 yıldır Türkiye'de işte siyaseti tanımlarken baskıcı iktidar, komplocu muhalefet diye bir kavram kullanılır. Yani siyaset bilimcilerinin Türk siyasasıyla alakalı, işte 300 yıllık şeyle alakalı. Teşhisi gibi. Baktığında evet, yani gücü eline geçiren onu tahkim etmeye çalışıyor. Onun karşısında da insanlar komplo kuruyor. Ya bunu anlarım ya. Burada bir problem. Ama bunu temel değerleri yok ederek gittiğimizde o değerlere bir gün hepimizin ihtiyacı var. Bir gün
değil, her zaman ihtiyacımız var.
Hayır, bir gün değil, her zaman ihtiyacımız var. Doğrusunuz. Yani birileri kapımıza dayanıp malımıza, canımıza, namusumuza göz diktiğinde ya ne oluyor cümlesini kuramayacak noktaya gelmekten korkarım ben. Buyurun. Devam et.
Evet.
Evet, bu boykotun etkileri ne oldu? Siz söyleyin, ne oldu?
Şu var. İşin hani davranışsal iktisat konuşuyoruz ya. Evet. Burada davranışsal olarak baktığımız zaman neticede o boykotu öne sürenler kendilerini sonuçtan iyi hissedecek bir eylem yaptılar. Eylem yapmış oldular. Bu özellikle şeylere 70'li yıllarda gençliğini yaşamış biri olarak bunun ne anlama geldiğini anlıyorum. Bir eylem yapmak zorundasınız yani ve o eylemi yaptığınız zaman tatmin olmak zorundasınız, tatmin olursunuz. Ve kendi taraflarınızı da tahkim etmiş olursunuz. Yani burada yanımda kim var? Bunlar gerçekten yanımda mı? Hedeflenenin o olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne yaparsınız yapın. Hani Demirel'in meşhur sözüdür. 24 saat siyasette uzun bir zamandır diye doğru ifade ettim sanıyorum. Şimdi öyle bir söz önümüzde dururken 3 yıl sonra ya don biçmek çok da mantıklı gelmiyor yani. Hiç kimse açısından bana gelmiyor en azından yani.
Ya işte ülkenin gündemine geliyor işte. Yani şu an baktığımızda ben şunu şey yaparım. Tam böyle dengelerin biraz oturdu. Yani ki bunu biliyorsun, konkordatoların, iflasların çok yoğun yaşandı. Yani işletmelerin kapandığı, iflasların olduğu, insanların iş bulmak konusunda gelecek dönemde nispeten zorlanacak bir dönemde uygulanan bir program, beğenirsiniz beğenmezsiniz ama kendi içerisinde bir yol giden programda en önemli unsur rezerv biriktirmekte. Rezervi işte dengeler sağlamak adına yani elinizdeki paranın yarısından fazlasını belki de harcadınız iyice. Yani yazık değil mi?
Fitch ekonomistinin bir açıklaması var. Not artışı, not düşüşü olacak mı diye. Çünkü o cenahın beklentileri işte not düşüşü olsun, işte bu şey kemikleşsin şeyinde. Şöyle bir açıklaması var. Parasal gelişmeleri ve ekonomi yönetiminin aldığı aksiyonlara bakıyoruz. Orada doğru hareket edildiğini ifade ediyor. Bu da çok önemli bir unsur yani. Buradaki en fazla bu dönem için hani iyi ki var diyeceğimiz şey özellikle rezerv biriktirilmiş olması. Eğer o rezervler biriktirilmemiş olsaydı sanıyorum çok daha sıkıntılı.
Farklı olacaktı tabii ki.
Şeyi de hatırlıyoruz 2000 krizini. Yani her şey, bir de bu tür şeyler, sıkıntılar ekonominin gerçekten şaha kalkma aşamasında olduğu dönemlerde oluyor, nasıl oluyorsa. Mesela Gezi Parkı öncesini hatırlayın, her şey olumlu tarafta. Yine bu dönemde aynı şekilde, hatta siyasi yorum yapmamamız lazım ama söylemeden edemeyeceğim.
Niye yapmamamız lazım diyorsun? Ben onu
ekonomiye odaklanıyoruz.
Tamam da ekonomi siyasetten etkileniyor.
Halil Hoca'ya ayıp olmasın diye söylüyor.
Yok yani ekonomi siyasetten etkileniyorsa tabii ki yapacağız da. Yani o anlamda ben yani o kadar keskin şey sınırlarımızın olduğunu düşünmüyorum. Yani netice itibariyle.
Şunu demek istedim. Silah bırakmayla alakalı olabilir mi bu?
Ya hepsiyle alakalı olabilir ama şu bir gerçek. Yani ekonomisine bakıyorsanız madem meşhurdur yani. Ülkeyi gemiye benzetirler ya.
Evet.
Ekonomik değerlendirmesi. Gemideyiz. Gemide bir kaptanlık mücadelesi var. Kim yönetsin tarzından. Bir tarafı diyor ki gemiyi ele geçirebilmem için hadi hep birlikte gemiyi delelim. Yani ben sadece öyle görüyorum.
Evet.
Yani geminin yönetimini ele geçirmemiz için işte gemiyi delelim. İşte gemide bulunan diğer insanlar vay gemi batıyor deyip bize destek olsunlar ve biz... Ya gemi deliniyor ya. Gemi battıktan sonra, ağır hasar aldıktan sonra diğer rakiplerime göre beni aşağı çekten stratejinin tanımı şu değil miydi? Eldeki var olan kaynakları en optimum şekilde kullanmak ve rakiplere galebe çalmak değil miydi? Yani biz bunu yıllardır insanlara böyle anlatmıyor muyuz? Stratejik planlar yaparken insanlara en özet haliyle bunu söylemiyoruz. Yani stratejinin bir yönü var. Bir elde envanter var. Onu en iyi şekilde değerlendireceksin kaynaklarını. Sadece en iyi şekilde değerlendirmek yetmiyor. Rakiplerinin de önünde olacaksın. Biz içinde bulunduğumuz ekonomiyi daha kötüye götürerek hangi rakibimizin önüne geçmiş olacağız? Daha kötü bir ekonomiyi, daha kötü kaostaki bir ülkenin yönetimini eline alsan ne, almasan ne? Ya ben oradaki o fotoğrafa şey yapıyorum. Yoksa yani ya şunu mu söylüyoruz biz? Ya her şey mükemmel, harika bilmem ne. Öyle olsa zaten bu programları falan konuşmayız yani. Bir şeyler ters gitti. Bir şeyler iyi olmadı. Ama içeriden ama dışarıdan neyse. bir şeyler iyi olmadı ki bu programlar uygulanıyor ve tam işte biraz böyle işte faizler düşecek, yeniden insanlar yatırımları konuşacakları dönemde gündemimizde kimse yok. Bayram boyunca konuştuğunuz insanlar, siz yatırım mı konuştunuz? Ne konuştunuz? Herkes şunu soruyor. Döviz evet, ne olur? Döviz borcum var. Borcu olanlar altında patlar mı şey mi? Evet. Altın borcu olanlar patlar mı? Ne yapayım? Var olanlarda satayım mı tutayım mı? Başka bir şey konuşmadık ki. Borçlu olanların inlemesini, var olanların da varlığın rahatsızlığını gördük. Başka da bir şey görmedik.
Peki dönüp mikro tarafa gelelim isterseniz. Bizi dinleyen iş adamları, firmalar ne yapmalı?
Bizi dinleyen iş adamları ne yapmalı? Güzel bir soru. Şimdi bu soruya şu cevap. Önce bir kere herkes her zaman olduğu gibi bir mevcut durum analizi yapmalı. Yani insanlar böyle gökyüzüne bakarak kendilerini olduklarından daha iyi ya da olduklarından daha kötü görmemenin yolu oturup hesaba kitaba vurmaktır. Yani mevcutta ben neredeyim? Malım ne kadar, mülküm ne kadar, işletme sermayem ne kadar, borcum ne kadar, işte ileride müşterilerin envanteri nedir, onlardan hangilerini kaybederim, hangilerine ne kadar tahsilat yaparım, bunların bir de analizine ihtiyaç var. Bu köşedeki bakkal dükkanında olsanız aynı şeyi yapmak zorundasınız. Holding yönetiyorsanız da aynı şeyi yapmak zorundasınız. Çünkü önümüzdeki dönemde eğer kredi kullanan, finansman kullanan bir yapıysanız önümüzdeki dönemde beklenen o finansal maliyetlerin aşağı inmesiyle alakalı hız yavaşlayacak. Dolayısıyla biz 40'lı 50'li finansman maliyetlerine bir 3 ay 5 ay daha devam edeceğiz en az. Yani yıl sonuna kadar diyeceğim de yani dilim demek istemiyor. Dolayısıyla eğer hesabınızda, kitabınızda yani karlılığınız, iş çevirme şeyiniz eğer buraya oturuyorsa farklı bir şey yapmalısınız. Oturmuyorsa farklı bir şey yapmalısınız. Bir kere bir durum analizine ihtiyaç var. Benim karşılaştığım insanlarda hani bu atık maliyeti diye bir kavram vardır. Kumarbazlardan çıkmış ama aslında bütün işletmeciliğe yayılmış bir şeydir. Yani çok kötü gidiyordur işler ama bu elde ben düzelteceğim varsayım. Sen bana evet. bir kaynak bul bak ben düzelteceğim evet. varsayım. Ya sebepleri kötü. Yani şey olsa kaç yazar yani. Sebeplerin kötü. İşlediğin sebepler kötü olduğunda sonuç iyi olmaz. Dolayısıyla bizim şu anki en temel şeylerden bir tanesi eğer bir şeyimiz varsa negatife giden bir yerimiz varsa oturup analizimizi yapıp bir yerde kol kesmek gerekiyor. Kolu kesmek. Hayır, ümit var dediğimizde de onu nasıl yeşerteceğimizle alakalı değerlendirme yapmaktır. Ve öyle bir zaman ki benim iyi olmam yetmiyor. Rakibim kötü olduğu zaman o beni etkiliyor. Farklı sektörlerden ikame mal üreten adamın ürettiği şey durumu beni etkiliyor. Yani normalde şu an bana rakip değil ama ürettiğim ürüne ikame edilebilir. Yani yerine konabilir bir üretiyorsa oradaki adamın sıkıntıya girmesi, piyasayı yıkıcı bir rekabetle geliyor olması beni çok ciddi etkileyebilir. Onun için herkes müşterilerini yani böyle zincir halinde geriye ve ileriye doğru yani tedarikçilere de müşterilere de dönüp bir analiz yapmak zorundayız. Yani nasıl? 2 kademe, 3 kademe ötesindeki adamın durumu nasıl? Nelerle uğraşıyor? Gündeminde ne var? İşiyle mi uğraşıyor yoksa başka şeylerle mi uğraşıyor? Bir de son dönemde özellikle bu yüksek yani Türk lirasının yüksek getirisi işte kriptoların yüksek getirisi altının yüksek getirisi insanların odağını kaçırdı. Ana işi çok iyi olan ticaretle ya da sanayiyle uğraşan firmaların sahiplerinin ekranları açık kriptoyu takip ediyor. Niye takip ediyorsun diyor ya işte bir kısım kaynağı biz buraya ayırdık da ne olacak diye merak ediyorum. O senin işin değil.
Evet.
Yapma gitme o senin işin değil. Bırak onu kim yapıyorsa yapsın işte onunla kim oynuyor Elon Musk oynuyor. Yani liste yayınlandı biliyorsun dünyanın en zenginleri. 330 milyar dolar gibi bir rakamla dünyanın en zengini çıktı. Baktığında sanayi mi var arkasında? Başka bir şey mi var? İşte bunlar var.
Bankalardan kredi kullanmanın bir takım zorlukları, sıkıntıları var. Ekonomik program ve uygulanan katsayılar nedeniyle. Dolayısıyla firmalar ne yapacak? Bu durumda mesela firmalar ellerindeki stokları piyasa fiyatını bozacak şekilde elden çıkarmaları söz konusu olursa ki bu tür şeyler de var. Ne diyorsunuz Ünsal Bey? Firmalar
i̇şte az önce söylediğim şey
sektörel
yani,
olarak en kırılgan sektörler hangileridir diye soru sorsam ne dersiniz?
Ya o sektör bazında şimdi insanların, yani herkes kendi içerisindeki içinde bulunduğu sektörün kırılganlığını ya da sağlamlığını gözlemleyebilir orada. Yani şu sektör kırılganlığı değil. Bu mesela bankacılık yaptığımız dönemde hatırlarsınız. Belli dönemlerde belli sektörlere kredi kullandırtılmazdı. Niye? Evet. Kendince kırılgan bulurdu ve o domino etkisi yapardı. O sektörün daha kötü gitmesine sebep olurdu. Onu yapmayalım biz. Şu sektör iyidir ya da şu sektör kötü, ama bir realite var. Genellemeden çıkıp sektör evet etkilidir ama sektörden ziyade firmanın kendi gerçekleri daha çok belirleyicidir. Her firma kendi sektöründeki gerçekleri dikkate alarak kendi durumunu değerlendirirse daha sağlıklı analiz çıkar ortaya. Bir de geçmişte değil, şu anı değerlendirmek gerekiyor. Gelecekte olabilecekleri değil, şu anı değerlendirmek gerekiyor. Şu an içinde bulunan durumun gerçek fotoğrafı çekilirse bu fotoğrafa göre ne tarafa doğru gidileceği ile alakalı da, yani varsa alternatif, ki bizim girişimcimizin en temel şeyi bir ışık gördüğü zaman çok hızlı bir şekilde adapte olabilme becerisi. Şu an benim iş dünyasında gördüğüm, iş adamlarında gördüğüm böyle bir tutulmuşluk var, bir donmuşluk var. Hani bir şeyle karşılaştığın zaman savaş kaç don diye şey var ya.
Şaşırmak, evet.
Şu an savaşan da var ama daha çok donmuş, böyle bekliyor yani. Ne olacak, başıma ne gelecek diye donmuş bekleyen insanlar görüyorsun. Yani burada yani kaçılması gereken yerde kaçacaksın. O donmaktan, yani donmak en tehlikelisi. Çünkü artık tamamen pasif konumundasın. Onun için burada yani genel bir değerlendirme yapıp orada şu sektörler iyidir, bu sektörler kötüdür gibi bir şey yapamam. Doğru da bulmuyorum onu. Ama şu bir gerçek. Kaynağa ulaşım bir müddet daha maliyetli olacak. Ulaşım nispeten kolay. Her ne kadar bankacılık sektörü limitlere tabi tutulsa bile, kredilerde şu kadar büyüyeceksiniz, döviz bazında şu kadar büyüyeceksiniz dense dahi bir realite var. O da bu. Evet, çok çok konuşurdum benim bugün. Biraz istersen
borsa yine konuşturmak istiyorum. Çünkü herkes merakla bekliyordur. İşte altın alakalı fiyatları biliniyor ama borsada ne olacak sorusunun.
O da biliniyor yani. Borsa şu an yabancı olmadığı için biz, hatta yabancılar bir müddet şu şeyden dolayı, tedirginlikten dolayı çıktılar. Yani bir şokla aşağı geldi. Sonra tekrar yukarı toparlanır gibi oldu. Buralarda şu an duruyor. Bir hikayesi yok borsanın. Halka arzlarla alakalı süreçler devam ediyor. Yani gerçi biraz böyle rölantide gibi dursa dahi, ama en azından şeyi biliyoruz. Yani hazırlığını yapmış, ortamın biraz iyileşmesinde hemen halka arza çıkacak olan firmalar var. İşte bu süreç en çok onları etkiledi yani. Özellikle dış kaynağın çok değerli olduğu bir dönemde maliyetsiz dış kaynak olan halka arzların böyle inkıtaya uğramış olması tabii olumsuz bir durum, ama diyecek de çok fazla bir şey yok. Onun için borsayla alakalı çok fazla yorum yapamıyorum. Yani netice itibariyle burası bir ürkeklenen yüksek oldu piyasa. Hava kötüleştiği zaman insanlar buradan uzaklaşıyorlar. Ama hava da iyileştiği zaman en hızlı buraya adapte oluyorlar. Dolayısıyla şu an hava biraz serin. Yani şey değil, sıcak bir hava yok borsa tarafında. Petrol enteresan bir şekilde, özellikle bu Rusya ambargosunun kalkacağı düşüncesiyle petrol fiyatları aşağı geliyor. Brent petrol 67-68 dolarlar seviyesinde. Altın tepe yaptı politik belirsizliklerden dolayı. Bugün itibariyle biraz gerilemiş olsa dahi altına olan ilgi alaka devam edecek. Çünkü merkez bankaları orayı garip bir şekilde sahiplenmeye devam ediyorlar. Yani orayı sıkı sıkıya tutuyorlar merkez bankaları. Ve fizik altın, yani şey değil, sana altın bugün şey mi, kim demişti, fizik altın tedarikinde zorlanmalar, evet, oluyor falan şeklinde. Yani olacaktır, çünkü herkes istikamet oraya doğru yöneltince ve fiziken isteyince, daha önceden kaydıydı, fiziken isteyince onun tedariki verilmesi zor. Geçenlerde bir arkadaşımız bankadan fiziken altın talebinde bulunmuş. Ciddi komisyonlar,
evet,
ve
çok yüksek
vermeme
maliyet
konusunda, evet, bayağı bir bankalarla cedelleştim diyor. Halbuki diyor, anlaşmamız öyle değildi. Ben ona çünkü kendi evimdeki hurda altınları verdim. Haklı olarak onlar şey olarak istiyorum. Yani ne derler, külçeye, grama dönüştürmüş olarak istiyorum. Ama fiziki vermeme konusunda çok ciddi zorladılar. Yani bunun usulü nedir, BDDK'ya mı şikayet edeyim, nereye şikayet edeyim falan. Ama bütün bankalar benzer uygulamalar yapıyorlar. Yapmayanlar varsa da onlar da çıksınlar, anons etsinler, reklamlar desinler ki bizden fizik altınızı çok çabuk alırsınız falan diye anons etsinler.
Tabii altın hesapları karşılığında, yani yastık altı daha öncesine gidecek olursak, yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırma düşüncesiyle hareket edilmişti. Dolayısıyla o altınları alan bankalar da bunu bir yolla değerlendirme aşamasında. Dolayısıyla oradaki vadeler söz konusu. Belki altın karşılığı kredi de kullandırılmış olabilir.
Ya orada
olabilir.
Bir altına hücum yok yani. En azından yani söylediğimiz rakamlar herhalde şey değil yani. 10 ton 20 tondan bahsetmiyoruz. Yani adam daha önceki evdeki hurda altınları vermiş. Atıyorum işte 300 gram fiziki altını var. 300 gram fiziki altın istediğinde eğer siz bunu işte biz bunu bir yere bağladık kullandıramayız geri veremeyiz falan derseniz bu güveni sarsar.
Evet. Yalnız bankaların anket yönetimi için dış kaynak kullanıyorlar. Burada da yani bunu bir anket yönetimine dahil etmeye kalkarsak bankalar nasıl yapıyorlar son kerte de bilmiyorum.
Anket yönetimi falan gibi bir teknik kavramlar kullanmak kafamız karıştı mı?
Nakit yönetimi diyelim. Nakit yönetiminde nasıl davrandıklarını son durumda hangi bankanın, gerçel bankanın kendine göre farklı davranışı var.
Evet. Şimdi burada dediğim gibi yani likiditenin çok değerli olduğu, kaynağın çok değerli olduğu, kaynağa ulaşmanın maliyetli olduğu ama tasarruf etmiş olduğunuz değerlerin de ne olacağı ile alakalı belirsizlikten dolayı çok sorunun sorulduğu bir dönemdeyiz. Panik yapmadan sakin kalmak yani klasik şey olacak belki ama sükuneti elden bırakmamak gerekiyor. Çünkü panik yapılınca hızlı hareketler testere etkisi yapar. Giderken de koparır, gelirken de koparır. Dolayısıyla kopan candan olur. Candan kopmaması için sakin bir vaziyette izlenmesi, gözlenmesi icap eder diye ben de cümleyi öyle biraz politik bir şeyle bağlamış olayım. Bitirelim mi?
Buyurun, vaktimiz tamam.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, uzun bir aradan sonra yapmış olduğumuz ekonomi gündemi programında dilimizin döndüğünce son gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.